This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
Bu program New Step Turkey desteğiyle yayınlanmaktadır. Devam filmi. Türkiye'yi eylemler üzerinden dinlemek.
Herkese merhaba. Devam filminde bu hafta Yavuz Ohan'la beraberiz. Ankara gazeteciliği sorusunu biraz daha derinleştirerek İstanbul'a gelmiş olduk bu kez. Ve Yavuz Ohan da tam bir İstanbullu Ankaralı gazeteci karması diyebiliriz galiba. Detaylarını ondan dinleyeceğiz. Hoş geldiniz önce.
Merhaba.
Teşekkürler kabul ettiğiniz için. Sizi ağırlamak benim için bir zevk. Valla ben doğrudan sorulara gireceğim Yavuz Bey. Zaten hani özgeçmişinizi de bu arada, yani özgeçmiş dediğim Ankara'da ne oldu, İstanbul'da ne olduğu konuşmuş olacağız bu vesileyle. 2009 yılından itibaren aslında İstanbul gazetecisisiniz. 1969'da doğmuşsunuz. Sonraki meslek hayatınızda Ankara'da devam etmişsiniz ki mesleğe Ali Kırcalı RTV'de gece muhabiri olarak başladınız. Yani bunların ikisi
ondan daha önce. Bir iki ayım, iki buçuk ayım var orada. Sonra Ali Kırca ve ekibi geldi. Ben o ara gündüz çalışıyordum. Biraz performansımı beğendiler. Aslında çok yeni bir ekiple geldiler. Dediler ki seni gececi yapalım. Ben dedim peki yapın. Yani bir şekilde sistemin içinde olmak lazım diye. Ve gececiliği kabul ettim. Evliydim, çocuğum da vardı. Ama ona rağmen işte gece öyle Ali Kırca'yla başlamış sayılabiliriz yani. Ama ondan bir iki ay öncem var.
Bir performanstan bahsediyorsunuz. O zamanlar nasıl bir şeydi performans gazetecilikte?
Valla şimdi bu hani yeni başlama ve tırmalama dönemi diye belki adlandırabiliriz onu bizim açımızdan. Çok genç bir zaman. Benim hayatım biraz tabii o açıdan da enteresan. Ben iletişim mezunuyum. Gazi iletişim ama okula hiç gitmeden hemen hemen sadece sınavlara gidip mezun olan öğrencilerden biriydim. Çünkü çalışıyordum, ticaret yapıyordum. Turizmciydim. İşte o arada evlendim. Sonra turizm işleri bu körfez krizi nedeniyle çok feci bir duruma düşünce oradan yürütemedik yani o işi. Battım. Tam şeyiyle, kelimenin karşılığı. Onun üzerine iletişim de okuyoruz. Karımla gazeteci, o ara Hürriyet'e yeni girmiş. O da stajyerdi. Ben dedim bu işleri yapayım. ATV'de bir formül buldum ve ATV'de başladım. İki ay sonra işte bu Ali Kırca ekibi geldi. Baki Şiirlioğlu, TRT'nin eski spor müdürü, haber dairesi, Anadolu Ajansı, yani mesleğin eskilerinden bir isim de Ankara'da temsilci oldu. Ali Kırca ile de geçmişte beraber çalışmış bir isim. O arada performans dediğin şey haber aslında. Yani habere bakış, haberi görme, haber çıkartma, bütün bunlar performansın parçaları. Beraber çalıştığınız insan da hem sizin gayretinizi hem bu konudaki ufak tefek de olsa yeteneklerinizi görünce o performansı harcamak istemedi. Aslında kadrosu da uygun değildi. Çünkü dışarıdan işte Gürkan Zengin, Çiğdem Anat, Tayfun Taliboğlu gibi isimlerle gelmiş. Çok iddialıydı yani ATV o dönemde. Yanına da beni tam gündüze de koyamadı. Geceden bir kurtarır mıyız falan diye öyle bir formül buldu. Biz de tamam dedik ve gittik. Gece tabii benim hayatım değiştiren bir şey oldu. Süperdi yani. Hem benim çalışma alanım açısından çok önemliydi. Hem de o dönem Türkiye geceleri çok hareketliydi. Özellikle terör eylemleri açısından baktığınızda ve kanalı öne geçiren birkaç tane de işim oldu. Sonrasında zaten işte öyle devam etti.
Şahane. Yani aslında gazeteciliğin görüldüğü ve işte o performans dediğimiz şeyle de bir yere kadar ödüllendirilebildiği bir zamandan
Kesinlikle.
bahsediyoruz. Bu
Kesinlikle.
haberlerin
Tabii,
görülmesi anlamına da geliyor tabii ki.
tamamen performansla alakalı, ama şunu da söylemem lazım. Bu işlerin hepsi 93'ün Eylül'ünde oluyor. Yani Ali Kırcalar'ın gelmesi Ekim-Kasım'da işte. Ben Eylül'de başlıyorum. Sonrasında Mart'ta kaç Mart? Nisan, 6 Nisan kararları mıydı? Bir kriz var Türkiye'de, Çiller'le dönem. Ve bütün şirketler çok zor durumda kalıyor. Devalüasyon var. 5 Nisan kararları. Sonrasında beni işten atmak zorunda kaldılar oradan. Yani bu kadar iyi performans, çok da memnunlardı hayatlarından. Ben de öyle aynı şekilde. Ve ben oradan ayrıldım. Yani eleman eksiltmek durumunda kalınca getirmiş işte o saydığım isimleri. Birileriyle vedalaşması lazım. Çünkü bütün şirket bir şekilde küçülüyor. Doğal olarak biz vedalaşılan isim olduk orada. Yaklaşık ne kadardı ya? Bir 2 ay falan ayrı kaldım ATV'den. Star'da çalıştım o dönemde. Kısa bir süre. Sonra bana telefon ettiler. Dediler ki ya ne yapıyorsun Star'da? Sen gel buralara falan. İyi dedik ve gündüze döndüm ondan sonra zaten. Orada gündüz çalışmaya başladım.
Yeni bir hayat başlıyor ondan sonra. Peki
Evet.
aslında bütün bu bahsettiğimiz mecraların her biri işte ATV diyoruz, Star diyoruz, işte sonrasında CNN Türk var filan, bunların her biri merkez medya. Hakikaten
Arada BRT var, arada tekrar Star var. Böyle gidiş gelişler var tabii. Sonra CNN
mesela
var. Evet. Evet.
evet, en son CNN var ya, sonrası da bambaşka bir dünya. Gazete
Evet.
pencereye
Tamam
kadar
başka.
geleceğiz zaten.
Aynen.
Yani
Aynen.
aslında
Oralar çok güzel.
oraya da bizi getirecek bir şey aynı zamanda, ama yani merkez medyadayken muhtemelen haberlerinizin genele yayılmasını da görüyordunuz. Yani o haberin etkisi neye dönüşeceği falan.
Tabii.
Şimdi bu karşılaşmadığınız bir şeydir diye tahmin ediyorum. Yani belki de şikayetçi olduğunuz şeylerden biri olabilir. Bence pek çok gazetecinin ortak sorunlarından biri. Yani o genele yayılma meselesi gittikçe zorlaştı ve bir yere sıkıştı. Bu size nasıl hissettiriyor ve ne düşündürüyor merak ediyorum.
Ya şimdi şöyle bir durum, o yıllarla şimdiyi karşılaştırmak mümkün değil. Çünkü o yıllarda ATV bir fenomen. Yaptığı haberlerle devrim niteliğinde gerçekten hem haberler hem programlarında, hem siyaset meydanı için söyleyebiliriz, hem de haberler için söyleyebiliriz. Zaman zaman ben hatırlıyorum, yani bu dönemde o haberleri yapmaya kalk, gece 2'de mutlaka bir polis basar. Merkez medyada yapıyorsun ama bunu o zaman. Onu orada yaparken büyük kavgalar veriliyor, itirazlar ediliyor. İşte Dinç Bilgin patron sonra sistemden silindi. Ama benim mesela hayatımda gördüğüm en gazeteci patronlardan biriydi Dinç Bilgin. Çünkü Ali Kırcan'ın da arkasında durdu. Çok zor dönemdi, askerlerin çok güçlü olduğu dönemdi. Köy yakmalarının olduğu dönemdi, Bingöl'de, Batman'da intiharların olduğu dönemdi. İnsanlar gidip oralarda haberler yapıp ATV'de izliyorlardı insanlar bu haberleri bizler yaptığımızda. Ve çok büyük tepkiler alınıyordu. Demek istediğim şu, daha böyle hareket alanın geniş ve zaman geçtikçe o hareket alanını daralttılar merkez medyada. Daraldıkça ilgi azaldı. İlgi azaldıkça, yani şimdi tabii ki bir gazetecinin en memnun olacağı iş nedir? Yaptığı haberin çok geniş kitlelere ulaşması. Merkez medyada o imkan gerçekten her yıl azaldı 90'lardan itibaren baktığımızda. Bugünü söylemiyorum bile artık, yani bugün geldiği noktayı bambaşka bir nokta, başka şekilde açıklamak lazım. Şimdi ben CNN'in İstanbul'una geldiğimde CNN yine etkili bir kanaldı ama o daralma devam ediyordu. Ve daralma artık 2011'lerde, 2012'lerde son raddesine kadar gelmişti benim açımdan en azından. Onun için onun dışına çıkarak daha geniş bir alana ulaşma imkanım oldu. Yani şu anki durumdan şikayet yerine bu benim önümü açan bir şey haline geldi orada. Ben o karar verdiğim için son derece memnunum, yani onu söylemek için bütün bunları anlattım. Oradan ayrılarak aslında ben daha geniş kitlelere ulaşan bir insan haline geldim.
O zaman 2011'de alanınız CNN'de çok daralmıştı. Yani bunlar nasıl
Daralıyordu.
müdahaleler? Ha, daralmaya.
Daralmaya devam ediyordu. Yani şöyle söyleyeyim size. Şimdi 2011 yılı Ankara'da gazetecilik yapıyoruz. Siyasetçilerle iç içesin ama bir gazeteci ahlakım var. Buradan geliyorsun İstanbul'a. İstanbul'da yöneticisin. Siyaset senin alanını iyice daraltıyor. Bu sefer sorumluluk çok daha yüksek. Ve gazetecilik yapmaya devam ediyorsun. Şöyle bir şey anlatayım. Aydın Doğan'la ilgili vergi cezaları var. İktidarla kavga etmemesi lazım. Büyük cezalar kesilecek. Yani bitirmek üzere hareket ediliyor. Hatta Aydın Doğan beni dolmuş parasına muhtaç etmek istiyorlar diye düşünüyor. Yani o kadar büyük üstüne geliniyor ve bundan endişe ediyor. Ve sizin önünüze haber geliyor. Şimdi o haberi getireni kovuyorlar şu anda. Ama o dönemde o haberler gelirdi ve yönetici de vicdanen o haberi yayınlamakla yükümlü hissederdi kendisini. Biz öyle yaptık en azından. O dönemde genelde de öyleydi. Patron kızardı ama bilirdi senin yayınlayacağını da. Şimdi böyle bir denge vardı orada. Bir yayınlardan, iki yayınlardan, üçüncü de ya kardeşim ne yapıyorsunuz derdi. Ha öyle mi sorun var derdi. Çekerdin haberi. Ama zaten haberi vermiş olurdu. Şimdiki durum bambaşka. Şimdi o haberi getiren cezalandırılabiliyor. Sen bu haberi niye getirdin diye. Ya da yani zaten o insanlar çalışmıyor artık. Yani o haberi getirecek insanlar. Otosansür iliklerine kadar işlemiş herkes de. Yani öyle bir dönem yaşadık. Evet daraldığı bir dönemdi. 2011 yılında gerçekten çok sıkıntı büyüktü. Özellikle Doğan grubunda. O nedenle oradan ayrılınca biraz daha geniş bir alanda iş yapma imkanına sahip olduk yani. Gazeteci olarak.
Bu önemli bir ayrımmış aslında. Yani hani ben şimdiye kadar hep muhalefet basınında kaldım ve en çok şikayet ettiğim şeylerden biri gerçekten ya hep aynı kitleye konuşmak oldu ya da işte yaptığım haberlerin çok kısıtlı bir yerde olması. Yani söylediğiniz şeyi anlıyorum. Bu özgürleşme meselesini ve iyi de geldi aslında. Yani muhtemelen bir ana akımda yapamayacağım haberleri yapmış oldum böylece. Moral olduğunu söyleyebilirim.
Ya bu önemli. Şimdi ben mesela insanı kötü ev sahibi, mülk sahibi yaparmış derler ya kiracıyı. Şimdi sistem sizi bir yere sıkıştırdığında çıkış arıyorsun. Şimdi onun o formata girme imkanı yok. Yani sistemin seni istediği formatta yürüme imkanı yok. Öyle bir gazeteci diye bilmiyorsun, yapamıyorsun. Bu şartlar altında ondan çıkış arıyorsun. Mesela biraz da şansım vardı herhalde benim. O çıkışı ben Sputnik'te buldum. O dönemde. Sputnik'te bir saatlik, 1,5 saatlik bir önce ben YouTube'da kendim program yapmaya çalıştım. Kimsenin bu işleri yapmadığı dönemlerdi. Yani 2011'den bahsediyorum. Bir internet sitesi açtım. Onu tam yürütür müyüm, yürütemez miyim falan derken. Bu arada bir takım ticari işlere bulaştım. Sonrasında hepsinde battım da yine turizmde olduğu gibi. Ama Sputnik'te 1,5 saatlik program fenomen oldu. Yani inanılmaz takip edildi.
Doğru.
Ve büyük etki yarattı. Niye oldu bu? Çünkü insanlar gerçekten habere ulaşmak istiyorlar. Ve radyo da çok etkili bir mecra. Ben ilk defa radyo yaptım orada. Mesela sistem beni radyocu yaptı. Hiç aklımda yok. Hiç böyle bir şeyim yok. O zaman Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler de biraz böyle mesafeli. Yani Sputnik benim elimi rahat bırakıyor. Ve ben onların talimatlarıyla iş yapmıyorum ama istediğim gibi iş yapabiliyorum. Ve o programı çok yukarılara taşıdı. Ben hala radyodan benim sesimi tanıyan insanlarla karşılaşıyorum. Yani yaptığınız mecra, yaptığınız işi ise mecrada bir şekilde insanlar size ulaşıyor. Onu anlatmak için söyledim bunu. Ve ben mesela hayatımın en önemli dönemini yaşadım radyoda. Gerçekten yani gazetecilik hayatımın en etkili olduğum dönemi. Baksan işte Marmara'da yayın yapan bir radyoda bir saat program yapıyorsun. Değil mi? Ama öyle değil yani. Gerçekten Türkiye'yi etkileyen bir şey haline gelin diyor. Eğer
Evet.
iyi yaparsan işini.
Doğru. Yani o zaman aslında yani hani merkez medyanın da tam yani özgürleş zaten şu an özgür falan değil de yani hani şey gibi bir
Hiç değil.
ayrım tam yoktu yani galiba. Böyle hani orada da haber veriliyor mu verilmiyor mu insanlar tam anlamıyor ama Sputnik'te bir haber vardı. İnsanlar bunu anlamışlardı gibi bir şey kalıyor aklımda.
Kesin öyle bir şey vardı. Yani Sputnik'te ben dinlerim. Tam ne olduğunu anlarım. Bu herif de deli gibi yani her şeyi de söylüyor. Herkesle de konuşuyor. AK Partilisi de konuşuyor. MHP'lisi de konuşuyor. Ne bileyim CHP'lisi de konuşuyor. Komünisti de konuşuyor. FETÖ'cü diye suçlanan. Herkes geliyor ya bir çeşit bu adam bir şey söylüyor. İşi oluştu. Hiç tahmin etmediğim insanlardan mesela mesajlar aldım. Ben cezaevlerinden mesaj alıyordum ya. Radyocuyum ve cezaevlerinde sürekli dinlendiğime ilişkin mesajlar alıyordum. Çok tanıdığımız isimler. Çok ünlüler girdiği için cezaevine şu anda herkes
Tabii.
isim vermeyeyim ama çok tanıdığımız isimler cezaevinden mesajlar gönderiyorlardı. Önemli olan orada yani benim tamamen düşündüğüm şey, ya işini ciddiye al, yap. Kaygıların da olmasın, platform da seni engellemesin, bir sonuç alabiliyorsun noktasına getirdi beni orada. Ama eğer platform seni engellemeye başlarsa işte orada sorun çıkıyor. Mesela Sputnik'te de bu oldu.
Evet, onu diyecektim.
Platform sana bir yerde dedi ki o uluslararası ilişkiler Türkiye ile Rusya'nın arası iyileşti. S-400 ile ilgili bir takım imzalar atıldı. Biz hükümeti kızdırmayalım. Yavuz abi sen biraz izin mi yapsan? Az mı program yapsan? Bilmem ne yapsan falan. Ya biz gidelim en iyisi. Yok ya gitmesen de. Çünkü onlar da biliyorlar programın değerini. Gittiği zaman marka değerinde düşme olacak. Ama arıza çıkıyor çünkü bu düzene girdiğinde çıkartacağın konağa karışmaya başlayınca o zaman film kopuyor. Zaten sen de yapmışsın yapacağını, onun üzerine o emeği de mahvetmek istemiyorsun ve diyorsun ki size iyi günler, bana da iyi günler, kendi keyfimize bakalım diye devam
Evet,
ediyorsun.
yani hani sonrasında da tekrar bambaşka bir şey başlıyor sizin için. Peki şunu soracağım. Bütün bunlar olurken yani İstanbul'a geldiniz, işte Sputnik yeni bir dijital mecra vesaire falan derken Ankara gazeteciliğinin nasıl bir etkisi olmuştur sizin gazetecilik kariyerinizde İstanbul'a döndükten sonra ve İstanbul ne hissettiriyor?
Yani belki iki noktadan söyleyebilirim. Ankara'da karşılaşmadığım bazı şeylerle İstanbul'da karşılaştım. Hiç aklıma gelmeyecek bir takım acayipliklerle karşılaştım CNN'den ayrıldıktan sonra. CNN'de de öyle. Oldu bunlar. Ankara'da daha steril bir ortamda iş yapıyorsun bir kere. Tek derdin çok fazla ayak oyunları da olmaz Ankara'da. Yani biraz böyle haber üzerinden devam eder. En fazlası haber atlatmaktır. Ne bileyim gidiyorum der geri gelir haberi alır. Seni atlatır, sen ertesi günü görürsün falan böyle. Gazetecinin keyifli tarafları. İstanbul biraz daha farklı tabii. İstanbul'da ilişkiler üzerinden yürüyor sistem. Yani bir takım yapılanmalar oluşuyor kurumlarda. O yapılanmalar seni kabul etti, etmedi. Onun üzerinden olumsuzluklarla karşılaşabiliyorsun ya da önün açılabiliyor. Veya kendi yetersizliklerini bilen insanlar seni tehdit olarak görüp ona göre hareket edebiliyorlar gibi bir takım tehlikeleri bulunduğu bir bölge İstanbul. Ankara'da daha şeydir bu, daha sterildir, daha az yapılır. İşin kariyer bölümünde böyle bir sorun var. İşin habercilik bölümünde de o bir eğitim Ankara. Yani geçersin o eğitimden. Ne bileyim haber dilinde geçersin. Ne bileyim bir işte nerede çalışırsan çalış, bir muhalefetin veya senin kurumunda ters düşen bir siyasi yapıyla ilgili kullandığın dile dikkat edersin. Hakaret etmezsin. Habercilikten uzaklaşmamaya özen gösterirsin. Dinlemeyi bilirsin. Ama şimdiki sisteme baktığında bunların hiçbirisi yok. Mesela haberci dediğin üçüncü gözdür ya, dışarıdadır aslında yani sistemin içinde değildir. Sen bir izleyicisin yani. Bir şey oluyor, izliyorsun, anlatıyorsun. Türkiye'de haberci izleyici olmaktan çıkmış. Zaten aktivist haline gelmiş. Bunu iktidar destekleyen medya için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Tamamı için söylüyorum. Tamamı bir aktivizm faaliyeti içerisinde. Ne kadar çok bağırma o kadar çok alkış. Ne kadar çok sertlik o kadar çok tık. Ne kadar çok işte ne bileyim küfür o kadar çok beğeni falan diye giden bir garip silsilenin içerisinde İnsanlar da bu şehvete kapılmış yürüyorlar. Ankara'da olmazdı bunlar. Ama şimdi bakıyorum buradan Ankara'ya. Şimdi Ankara'da da benzerini görüyorum. Orada da bir aktivizm devam ediyor. Gazetecilik tamamen kaybolmuş vaziyette. Kalite çok sıfırlanmış durumda. Yani şöyle düşünelim. Haberi ilişkileriyle bulacak, getirecek, hazırlayacak, teyit alacak insanın bir tecrübeye, zekaya, bilgiye, birikime, araştırma becerisine ihtiyacı var.
Tabii.
Şimdi ne isteniyor senden? Zaten haber istenmiyor. Bunu git araştır diyeceğim bir şey yok. Araştırsan Allah muhafaza bir şey bulursun. Benim başım belaya girer. Bu şartlarda ne lazım? Git bilmem kimi izle. Nasıl izle? Zaten ben canlı izliyorum onu. Git izle. Gittin, kamerayı koydun, izledin. Soru da sormuyorsun. Çünkü
Tabii.
soru sorarsan basın müşavirleri geliyor. Sen ne yapıyorsun diye. Ya da üçüncüsünde seni gruptan atıyor. Senin ne bileyim işten bile attırıyorlar falan. Soru da sormuyorsun, izliyorsun, geliyorsun, sesini kesiyorsun, üç satır bir şey yazıyorsun, veriyorsun. Bu habercilik değil. Bu ne oluyor? Kafası çalışan, dertlenen, haberciliği iyi yapmak isteyen insanların da önünü kesen bir şey. Niteliksiz insanları sisteme sokan da bir durum. Ve nitelik hızla aşağı doğru gidiyor. Bununla beraber hayat şartları kötüleşiyor. Çünkü niteliksiz insana daha az para veriliyor ve meslek değersizleşiyor. Şu anda bizim yaşadığımız Ankara'sı ile İstanbul'u ile böyle bir durum var benim gördüğüm.
Bayağı şahane bir özet gerçekten. Yani Ankara işinde İstanbul şovunda diye düşünmüştüm ben hep. Yani ben de bir 2 yıl Ankara'da geçirmiş oldum hayatımı çünkü. Ve İstanbul'a gelince fark ettim bu arada bunu. Yani İstanbul'un içindeyken bunu çok hissetmiyorsunuz ama sonra burada böyle gerçekten her şeyin ilişkiyle devam ettiğini
Çok
hissetmek
burası.
gerçekten korkunç bir şey. Yani sonra yeteneklerim ne oldu diyorsun. Yani bence bir sürü depresyonda gazetecinin herhalde böyle şeyler vardır yani aklında. Herkesin bir ara İstanbul, Ankara'ya gitmesi gerekir diye düşünüyorum ben.
Çok önemli, doğru. Ama ben bugünkü şartlarda öyle bir şey katkı sağlar mı emin değilim yani. Yani
Tam
öyle
da
bir şey
buraya
katkı
gelecektim
sağlar.
aslında. Yani bu bir dengesizlik de. Bir dengenin bozulması hissinden ve meselesinden de bahsediyoruz burada. Bu denge yerine gelir mi? Yani seçimler bunu kurtarır mı örneğin? Atıyorum iktidar değişti.
Ya kolay değil. Benim orada bir takım şeylerim var, kaygılarım var. Onu arkadaşlarımla, burada genç arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Onlarla da paylaşıyorum. Kolay değil bu. Çünkü bir kimya bozukluğu söz konusu. Yani işin kimyası bozuldu. İnsan gücüne ilişkin sorunlar var. Belli başlı bazı alışkanlıklar, kötü alışkanlıklar devreye girdi. Ve iktidar bundan sonuna kadar yararlandı. Şimdi böyle bir süreç yaşandı. Diyelim ki iktidar değişti. Her şey böyle bir sihirli değnek gelecek. Eski de çok iyi değildi ama en azından bugüne göre muhteşemdi diyebiliriz yani. Her şey biraz daha eskiye, biraz daha doğruya doğru gidecek gibi beklenti bana göre naiflik. Çünkü olmaz o. Genel iktidarda bu sonuçta siyasi bir yapı. Her ne kadar işte demokrasi ve özgürlüğü ön plana çıkarsa da söylendi. Özellikle bugünkü alışkanlıkların bir bölümünü kullanmak isteyecektir. Burada önemli olan gazetecinin duruşu. Ama o duruş da kaybolduğu için bu bir zaman alacaktır diye düşünüyorum. Tek bir avantaj görüyorum. Özellikle seçim sonuçlarına ilişkin. Eğer muhalefet kazanırsa, iktidar kazanırsa zaten unut gitsin de. Muhalefet kazanırsa çok parçalı bir yapı olacak. O parçalı yapı birbirini denetleyen gazeteci gruplarını da oluşturacak. Bu aynı zamanda gazetecilik yapmayı da beraberinde getirecek. Benim tek umudum bu. Bu normalleşmeyi hızlandırabilecek bir şey. Şimdi tek başına bir parti gelseydi iktidara Türkiye'de, yani iki parti yarışıyor ve ikisi de benzer niteliklerde ve tek parti haline geleceklerseydi, bu bence süreç daha uzardı, başka şeylere ihtiyaç olurdu. Ama bugün iktidar değişimi Türkiye'de medyanın da gazetecilerin de ilerlemesi için uygun bir zemin yaratacak diye düşünüyorum.
Bu parçalı yapı perspektifi bence çok kıymetli. Yani insanlar genel itibariyle bunu bir tür dengesizlik olarak ele almaya çok yatkın. Demokrasiden uzaklaştığımız için de böyle olduğunu
Aynen.
düşünüyorum ben. Yani
Uzlaşma yok, diyalog yok,
evet.
konuşma yok, talimat var.
Evet.
Yani bu yok. Yani bu bir yönetim biçimi değil ki. Biz küçücük ofiste 10-15 kişi çalışıyoruz. Yine fikir alıyoruz yani insanlardan doğruyu yapmak için. Her şeyi bir adamın doğru bilme ihtimali var mı? Ama sistem onu getirdiğinden değişse de aynısı gelirdi. Değişmez yani. Adam yani düşünsene siyasetçisin bir şey yapıyorsun. İyi yaptığına inanıyorsun. Ve bir herifin biri orada zımçıklık yapıyor. Ve senin de gücün o kadar büyük ki. Ya ne konuşuyorsun kardeşim? Ne tepesine gidersin? Binerler yani. Siyasetçi bu. Onu bırakırsan yapar. Önemli olan yapıyı denetlenebilir kılmak. Yani eğer yaparsa bu işte onun için diyorum parçalı yapı bir avantaj olacak. Çünkü gruplar birbirini denetleyecek diye. Olursa böyle bir şeyden çıkar zaten bu demokraside önümüzdeki dönemde.
Baya önemli gerçekten bu söylediğiniz. Peki medyanın dengesini de konuşmuş olduk bir nebze. Gazete Pencere'yi sormak isterim son olarak. Yani aslında kariyerinizde gerçekten mesleğinizi yapmaya dair inadınızla beraber bulduğunuz yollar gibi geliyor bana bu dijital araçları sürekli kullanmanız. Aslında zaten siz de söylüyorsunuz. Nasıl gidiyor? Yani abonelikti, yani abonelik sistemi devam ediyor. Oturdu mu taşlar yerine? Ne kadar oldu? 2 yılı geçti galiba, değil mi? Daha mı fazla oldu? 4 yıl
Dört.
oldu hatta.
Dörde geliyoruz.
Evet, ben pandemide okuyordum. Pandemi
Her biri
bana çok uzun geldi.
önemli 4 yıl yani.
Doğru.
1200 Kaçı çıkartmışız? Şuradan hemen bir bakayım. 1256 olması lazım yanılmıyorsam. Yani zor bir şey tabii.
Bu
Epey bir
dijitale dair
uğraştırma.
alışkanlıklarını değiştiriyor mu Türkiye'nin aslında? Yani temelde de sormak
O da
istediğim.
bir arayışın sonucu ya. O da bir arayışın sonucu. Çünkü hani bulamadığında aradığını farklı noktalarda farklı girişimleri destekleyen bir yapı oluşuyor. Yavaş oluşuyor. Türkiye'de biliyorsun en ucuz şey haber yani para verilmez habere. Haber her yerden alınır. Komşudan da alınır, bakkaldan da alınır, oradan da alınır, buradan da alınır. Gazetecilik sanki bir şey gibi de bakılır gazeteciliğe. Toplum hizmeti, kamu hizmeti. Bedava yapılan bir şey. Ya gazeteciler de yiyorlar, içiyorlar, aileleri var, tatile gitmek istiyorlar, ne bileyim bir şeyler yapmak istiyorlar, hayatlarında çocuklarına iyi bakmak istiyorlar falan. Bunu anlamaz izleyici, takipçi. Genelde Türkiye'de para vermez yani gazete işine. Biz bu işe başlarken de bu uyarılar bize çok yapıldı. Yani internette haber var zaten. Twitter'da akıyor, sana niye para versinler falan diye. Ben de hep şu örneği verdim. Ya tamam internet var işte sosyal medya zaten anlık her şeyi yapıyor. Peki güzel ama niye ana haber bültenini izliyor insanlar oturup da? Niye Show izliyor, ne bileyim Fox'u izliyor, Halk TV izliyor, şunu izliyor. Niye izliyor yani bunu? Bunun bir nedeni var. Çünkü bu çok karışık bir şey. Sosyal medyadan sürekli haber akıyor, internetten sürekli haber akıyor. Ama o haberler akıyor, yani gidiyor. Bir adamın bir bütün tablo görmesi lazım. İşte haberde, ana haberde bunu buluyor. Bunun için o ana haberi izliyor. Bunun yazılı veya dijital formatını çıkartırsak bir ihtiyaca karşılık gelir bu. Fikriyle yola çıktığımız bir şey bu. Aslında televizyondaki ana haberi biz dijitalde yapar mıyız hesabıyla giriştiğimiz bir durum. Dijital doğru çok çabuk eskiten bir şey. Ama biz fena da gelmedi yani insanlara. Şimdi sayımız 5000'e yakın abone sayımız. Hedefimiz daha fazlaydı doğal olarak. Ama o hedefin altında kaldık. Yalnız abonelik diye baktığımızda bilmiyorum Hürriyet'ten fazla olabiliriz abone sayımız. Veya başka gazetelerden yani birçoğundan fazla
Evet.
olabiliriz. Birçok insan büyük başarı olarak görüyor. Ben tabii hedefin gerisinde kaldığımız için biraz üzülüyorum. Abonelik gelirlerimiz var bizi biraz idare eden. Reklam gelirlerimiz var. Geçmişte reklam işleri de çok zordu. Şimdi mesela bilmiyorum birazcık da siyasi duruma tepki olarak bir takım oluşumlar, ne bileyim büyük kurumlar, şunlar bunlar buralara ufak tefek görüyorlar. Tabii aynı zamanda onlara fayda sağlayan da bir şey. Onun için bir şekilde kafamızı suyun üstünde tutuyoruz şu anda. Gazete Pencere'de durum böyle. Biz kapalıydık biliyorsun. Şey, internet sitemiz de kapalıydı.
Doğru.
Sadece aboneler geliyordu. Şimdi gazetemizin haber sitesini yapıyoruz. Yani yeniden başımızı belaya sokuyoruz. Biraz daha fazla iş yüklüyoruz kendimize. Bir gazete pencerenin haber sitesini artık açıyoruz. Bir haber sitesi, normal bir haber sitesi haline getiriyoruz. Onu da işte pazartesi başlayacağız. Tam onun öncesinde oldu mülakatta. Arkadaşlar da içeride çalışıyorlar şu anda. Ufak bir tanıtım, şunda bunda falan. Yani o alanda da bulunmak istiyoruz. Her gazetenin bir internet sitesi de var, bir haber sitesi. Ona benzer bir yapılanmayla gider miyiz diye bir denememiz var.
Süper. Yani aslında güzel şeyler zaman alır'a dair bir şey hissediyorum ben. Gazete Pencere'ye baktığımızda da. Sizle konuştuğumda da bunun altını doldurmuş oldum. Yani inat istiyor gerçekten bu iş. Daha
Ya
başka bir şey olamaz yani.
şöyle bir bakış var. Doğru, enerji istiyor, inat istiyor, biraz ısrar istiyor herhalde. Yani hepsini söyleyebiliriz. Benim bir düşüncem var. Söyleyecek sözüm varsa mutlaka bir platform bulunuyor. Ben çünkü 2011'den beri işte Artı biriydi, Sputnik'iydi, Radikal'iydi, Postası'ydı, ne bileyim başka yerler oldu mu? İnternet haberiydi, köşe yazısıyla. Birçok yerde yani bulundum bir şekilde. Ama bir şekilde beni izleyen YouTube'da insanlara ulaştım yani. Onu ben hissediyorum yani. Bir şey söylüyorsan, işini de doğru yapıyorsan insanlara ulaşıyorsun. İnsanlar da seni sahipleniyor. Şimdi KRT'de yapıyorum ben yaptığım işi. Yıllarca YouTube'da yaptım. Sputnik'ten ayrıldıktan sonra. Öncesinde de YouTube'da yapıyordum zaten. Yani kaç kişi izliyordu? Mesela ilk yaptığımda 20 kişi izliyordum yani. 15 kişi izliyordu. Yani düşünsene ki sadece seni tanıyanlar bile daha fazla olabilir ama ona rağmen ondan vazgeçmemek önemli. Bir standart oluşturuyorsun, bir saat oluşturuyorsun. Ondan sonra orada devam ediyorsun. Sonra 5 bin kişinin izlediği de oldu. 10 bin kişinin izlediği de oldu. Bu aralar 1.000 küsur kişi izliyor ama aynı zamanda televizyondan izliyor. Bir şekilde işini yapıyorsun. Şey de böyle, gazete de böyle oldu. Gazetede de insanlar da bir alışkanlık oluştu. Sabah 7'de çıt diye telefonlarına düşüyor ya da mail kutularına düşüyor. Birçok insanın bununla uyandığını biliyorum. Böyle mesajlar geliyor. Yani bir alarm gibi artık şey yaptı insanlar da oluştu mesela. Ve bir sahiplenildi yani. Abone bulmak kolay bir şey değil, para almak. Demin anlattığım gerekçelerde.
Değil.
Bir noktaya doğru getirdik. Tabii bu çok böyle dar imkanlarla oldu. Dijital yatırım yapamıyorsun, yazılımcı çalıştıramıyorsun, bilgisayarcı çalıştıramıyorsun. Çok büyük maliyetler bunlar. Dışarıdan yapıyorsun, imece usulü oluyor falan. Ama bir yere kadar geldi işte. 4 senedir yaptık yani. 6 ay yapsak iyi demiştik. Şimdi 4 seneye az kaldı.
Ve devam ediyorsunuz.
Aynen, devam ediyoruz.
Çok teşekkür
Keyfimiz yerinde. İyi
ederim.
iş yapınca keyifleniyorsun. Gazetecine ne zaman keyif alır? İyi
İyi
bir
iş
ürün ortaya
yaptınız.
koyduğu zaman, iyi bir haber ortaya koyduğu zaman biz de böyle içimiz rahat çıkıyoruz. Yaptığımız programdan da, gazeteyi hazırladığımızda gece 1'de 2'de yatağa giderken de içimiz rahat. Onun için iyi yani, keyifli. Şans oldu bana öyle diyeyim.
Çok.
O siyaset alanının daraltılması.
Bayağı iyi. Yani hakikaten bence umut verici bir söyleşi de oldu. Yani hani bunu da söylemek lazım gerçekten. Çok teşekkür ederim katıldığınız için Yavuz Bey.
Ben teşekkür ederim. Eksik
Benim
olmayın
sormak
efendim.
istediklerim bu
Tekrar.
kadardı. Böyle
Çok
bitirdim.
teşekkürler.
Evet, devam filminin bu hafta da sonuna gelmiş olduk. Yavuz Ohan'la beraberdik. Alanımın daralması benim şansım oldu diyor aslında. Bu taraftan duymamıştık bu meseleyi. Bana iyi geldi. Umarım dinleyenler için de kafa açıcı olur aynı zamanda. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.